Zoraki Atıf Coercive Station. Tarih 24 Eylül 2020. Yazar Melis Efeoğlu. Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş. Merhabalar. Bugün sizlere başımdan geçen bir olaydan esinlenerek Zoraki Atıf Coercive Station ile ilgili öğrendiklerimi yazmak istedim. Olay şu şekilde. Bir yazımızı bu yılın başında bir dergiye gönderdik. Hakemlerden revizyon isteği geldi. Ancak hakemlerden biri yazıya kendi belirlediği referansları da 3 adet eklememizi istiyordu. Referansların 3'ü de aynı ülkedendi ve yazarlarına baktığımızda ise 3 makalede de var olan ortak isimler mevcuttu. Diğer düzeltmeleri yaptıktan sonra söz konusu makalelerin yazıya bir katkı sağlamayacağını düşünerek hakemin bu isteğini uygun görmedik ve kibarca teşekkür ederek yazıyı revize edilmiş haliyle tekrar yükledik. İkinci revizyon isteğinde hakem kendi belirlediği referanslara atıf isteğini yeniledi. Diğer revizyonları halledip atıf isteğine teşekkür ederek yazıyı tekrar yükledik. Üçüncü revizyon mailinde artık diğer hakemlerin aradan çıktığını ve bizden atıf isteyen hakemin revizyon ve atıf isteklerinin kaldığını gördük. Bu konuda duruşumuz netti. Ancak bu mail süreci de can sıkıcı bir hal almaya başlamıştı. Görünen o ki bu atıfları yapmazsak bu hakemden geçemeyecektik. Bu sefer durumu editöre bildirmeye karar verdik. Yine de daha deneyimli insanlar için minik görünen ve bir maille halledilebilecek bu problemin benim gibi yeni yetme bir araştırmacı için artık ete kemiğe bürünmüş bir probleme dönüşmesi çok heves kırıcı ve dikkat dağıtıcı bir hal almıştı. Bir noktada yazarımız İbrahim Sarbay'dan esinlenerek biraz da farkındalık oluşturmak amacıyla Twitter'da 24 saat süren bir anket başlattı. Anket sonucunda kazanan taraf belliydi ancak oy kullanan 147 kişiden 60 kişi de "Bırak lanet olsun, referansları koy da başın ağrımasın, sırada bekleyen diğer işlerine bak" diyordu. Yani durum biraz da kanıksanmıştı. 60 kişi, %41, pek de azımsanmayacak bir rakamdı. Anket devam ederken Haldun abi de bana mesaj üzerinden bunun neden ve nasıl uygunsuz olduğu ile ilgili referanslar göndermekteydi. Bunun üzerine hazır elimde bununla ilgili seçkin referanslar varken durumu derlemeye karar verdim. Öncelikle Kuo Chen Chao ile tanışalım. Kendisi 1938 doğumlu Amerikan biyofizik ve biyobilişimci. Halen Boston'da kar amacı gütmeyen bir araştırma örgütünde görevli. Chao'nun bu yazıda olmasının sebebi ise şu. Chao'nun H indeksi 135 ve 2014-2018 arası çeşitli kuruluşlar tarafından en yüksek atıf alan araştırmacılar arasında gösterilmiş. Chao'nun birçok dergide editör ve hakemliği bulunuyor. Bunlardan bazıları The Open Bioinformatics Journal, baş editör 2008-2019, Journal of Theoretical Biology, yayın kurulu 2005-2019, Journal of Biomedicine and Biotechnology 2008-2014 ve The Open Biochemistry Journal 2007-2019. 2019'da Bioinformatics dergisi Zoraki Atıf'la bağlantısı olan bir hakemlerle ilgili editöryel yayınlıyor. 2020'de ise Journal of Theoretical Biology dergisi de kendi editör kurulunda da olan aynı hakemin kendilerinde de Zoraki Atıf'la ilgili bağlantısı olduğuna dair bir editörü yayınlıyor. Daha sonraları Nature dergisi ismi verilmeyen bu kişinin Cha olduğunu ortaya çıkartıyor. Günün sonunda Cha, Journal of Theoretical Biology editöryel kurulundan ve Bioinformatics hakemliğinden çıkartılıyor. Akademik yayıncılıkta Zoraki Atıf. Burada iki çeşit Zoraki Atıf'tan bahsedebiliriz. Birincisi hakemin kendi önceki makalelerini istediği atıf, diğeri ise editörün kendi dergisini istediği atıf. Günümüz şartlarında ortak dilde bilimin niteliğini niceliklemeye yarayan belli bazı parametreleri var. Bunun sonucu olarak kabaca hakemin kendi makalesine istediği atıf hakem kişisinin H indeksini, dergiye istenen atıf ise derginin impact faktörünü yükseltecek diyebiliriz. Dergiler için talep edilen zoraki atıflarda genelde eklenmesi istenen referansın makaleye katkısı gözetilmez. Yazarı belli bir makaleye yönlendirmek yerine belirli anahtar kelimeleri içeren referansların eklenmesi istenir. Bu durum yazarı zor durumda bırakır çünkü bunun anlamı ya makaleye bizim istediğimiz atıfları yaparsın ya da yazının reddedilme riskini göze alırsın demektir. Alabama Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksekokulu'ndan Eric A. Fong adlı akademisyen, makale gönderdiği bir dergide, dergi editörü tarafından yazının yayınlanması için o dergideki makalelere atıf yapması istendiğinde bunu şaşkınlıkla karşılamış. Fong ve çalışma arkadaşı Alan W. Wilwhite etraflarındaki insanlara bu durumdan bahsedince bazı insanlar durumu şaşkınlıkla karşılarken bazılarının ise bu duruma aşina olduğunu görmüşler. Bunun üzerine Fong ve Wilwhite tarafından zoraki atıfın yaygınlığının ve özelliklerinin incelenmesi amacıyla ekonomi, sosyoloji, fizyoloji ve çoklu işletme iktisat disiplinlerinden satış, pazarlama, finans, bilişim, muhasebe 6672 araştırmacının katıldığı bir anketin sonuçları ve bu branşlardan 872 derginin verileri incelenmiş. Analiz sonucu zoraki atıfın çok yaygın olduğu ve kötüye kullanıldığı görülmüş. Ankete katılanların %86'sının zoraki atıfın uygunsuz olduğunu düşündüğünü belirtmesine, %81'inin zoraki atıfın bir derginin prestijini azalttığını inanmasına ve %64'ünün zoraki atıf isteyen dergilere yazı yükleme eğiliminde olmasına rağmen yine de %57'si zoraki atıf istediği bilinen dergilere yazı yollamadan önce yazılarına fazladan bu referansları ekleyebileceklerini belirtmiş. Daha kıdemli akademisyenlerin bu zoraki taleplere daha dirençli olduğu, kıdemce daha genç olanların ise bunu kabullenme eğiliminde olduğu görülmüş. Dergiler açısından bakıldığında da durum karışık. Zoraki atıfı uygun bulmasalar bile, bunu uygun bulan ve bu şekilde çalışan dergilerin impact faktörü ve dolayısıyla sıralaması yükseleceğinden, bu sefer kendileri sıralamalardaki bu dergilerin altında kalma riskiyle karşı karşıya kalacak. Dolayısıyla kendi alanındaki dergiler eğer atıf isteyen dergilerse, bu dergilerden geride kalmamak için editörlerin üzerinde atıf istemek ve dergi impaktını yükseltmek için baskı oluşturabilecek. Benzer bir vukuat 2009'da Brezilya'da gerçekleşmiş. Dergilerin impact faktörü baskısı nedeniyle direkt olarak kendilerine değilse de anlaştıkları dergiler ile birbirlerine atıf istedikleri tespit edilmiş ve editörün işine son verilmiş. 2017 yılında ise bir Elsevier dergisi olan Geoderma'dan Artemis Herda'nın hakemlik yaptığı yazılardaki atıfları manipüle etmekle suçlanmasının sonucunda derginin editör kurulundan istifa etmesiyle Elsevier yayın kuruluşu da harekete geçmiş ve suçlamaları araştırarak Serda'nın atıfları manipüle ettiği sonucuna varmış. Bu tarihten itibaren de bu durumun önüne geçmek için editör kılavuzlarını, kontratlarını ve hakem kılavuzlarını değiştirmiş. Elsevier bununla da yetinmemiş. Elsevier dergilerine bağlı çalışan 55 bin hakemin değerlendirmeleri incelenmiş ve anormal atıf aktivitesi olup olmadığına bakılmış. %1'den azında inceledikleri yayınlarda istikrarlı bir şekilde kendilerine atıf yapıldığı tespit edilmiş. Şüpheli vakaların incelenmesinin çoğunluğu tamamlanmamış olmakla birlikte incelemeler devam etmekte. Bizi neler bekliyor? Yazının yayın olduğu dergiye verilen atıflar impact faktör hesaplanmasında kullanılmazsa bu eğilimin azalabileceği belirtiliyor. Hakem değerlendirme sürecinde eklenen referansların ayrı tutulduğu bir veri tabanı gerçekleştirilmesi de öneriler dahilinde. Çoğunun ayrıldığı Bioinformatics dergisinin yardımcı editörü olan Jay Wren, makalelerdeki olağan dışı atıfları tespit edebilecek bir yazılım üzerinde çalıştığını belirtmiş. Ancak yine de yazı halihazırda yayın olduktan sonra bu durumun tespit edilebilmesinin ne gibi bir fayda sağlayacağı da merak konusu.